Merhaba, ben Mirgün Cabas. Can Kozanoğlu ile birlikte Nereden Başlasam podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bildiğiniz üzere Nereden Başlasam da merak sardığımız alanlara nasıl gireriz, ne okuruz, ne izleriz, ne dinleriz bunları alanının uzmanlarıyla konuşacağız. Bugünkü konuğumuz da Cengiz Çevik. Kendisi bir klasik filolog. Onunla Roma tarihini konuşacağız. Roma tarihini nasıl öğreniriz?
Biraz daha Cengiz Bey'den bahsedelim. Bilenler vardır ama bilmeyenler için klasik filolog. Ama özellikle Roma felsefesiyle ilgileniyor. Biz Cicero diyorduk yayından önce, düzeltti. Cicero üzerine ve Seneca üzerine özellikle çalışıyor. Roma'da Siyaset ve Felsefe isimli bir kitabı var. Cicero üzerine bir kitabı var. Kopernikus üzerine bir kitabı var. İstanbul Üniversitesi'nde ders vermişliği var. Halen Yeditepe Üniversitesi'nde ders veriyor. Çeşitli seminer dizileri var. Yani çok bu konularda konuşmaya alışkın birisi.
Evet, doktor kendisi, akademik titri. Aynı zamanda hem filolog, çeviriler yapıyor. Hem Latince'den hem de eski Yunanca'dan çeviriler yapıyor. Aslına baktığınız zaman hani dil ve edebiyat konusunda uzmanlığının olması beklenecekken tarih ve felsefe konularında da hem alanının gereği hem de gereğinin ötesinde bir çabayla uzmanlık sahibi olmuş bir kişi.
Yani tam aradığımız konuyu bulduk.
Evet.
Estağfurullah.
Ve başlığımız Roma tarihi.
Evet.
Aslında Roma tarihi dediğimiz zaman belki bir ilgi alanı olarak fazla da geniş değil mi? Belki bölümlere ayırmak lazım ama genel olarak Roma tarihi deyince ne anlayalım?
Roma tarihi dediğimiz zaman biraz Batı tarihini anlamamız lazım. Ama aynı zamanda insanlık tarihini de anlayabiliriz. İsa'dan önce 8. yüzyıldan, İsa'dan sonra 3. 4. yüzyıla kadar ki bir süreden bahsediyoruz. Bu da 1000-1100 sene gibi bir süre. Ama bu tarihsel sınırdır. Bunun bir de kültürel sınırı var haliyle. Hala yaşadığımız, hala içinde bulunduğumuz kültürün farklı unsurlarını hep Roma'ya borçluyoruz. Hem toplumsal politik açıdan hem kültürel değerler açısından. Dolayısıyla o taşıyıcı kültür olması bizim gibi klasik filologları, en azından Roma tarihçilerini, hala Roma'ya canlı gözüyle bakmamızı sağlıyor. Yani biz Roma'ya ölü bir kültür olarak bakmıyoruz. Ama o tarihsel sınır dediğim gibi 1000-1100 senelik bir sınırdır. En
Peki,
azından daha iyi anlayabileceğim.
Niye 1000-1100 yıl koyduk? Yani Batı Roma'nın yıkılışını koyduk, Doğu Roma'yı dahil etmedik.
Evet, klasik dönem, klasik çağ Roma'sı dediğimiz dönem orada bittiği için. Ondan sonrası Orta Çağ başlangıcıdır.
Şimdi ben şu
dolayısıyla bu sınır böyle çiziliyor.
Yani Roma tarihini neden öğrenmeliyiz sorusuyla aslında başlasak diye düşünüyordum. Ama Can'ın sorduğu soru da aslında verdiğiniz cevap da biraz buraya getirdi bizi. Çünkü bugünün tarihinin nüvesinde, Batı kültürünün nüvesinde, temelinde Roma kültürü, Roma tarihi var. Bugünü, bugünün kültürünü, Batı kültürünün temellerini ve sınırlarını anlamak için Roma'dan başlamak doğru bir şeydir diyebiliyor muyuz?
Evet, diyebiliriz. Tabii bunun öncesi de var. Şimdi bizim sürekli karşılaştığımız bir durum, yani klasik Yunan veya Roma çalışan kişilerin, işte efendim Yunan'dan, Roma'dan önce medeniyet yok muydu? Veya bir kültürel bir altyapı, bir arka plan yok muydu? Elbette var. Yani gökten zembille inmiş bir kültürden bahsetmiyoruz. Gerek Yunan kültürü, gerek Roma kültürü, hatta ondan önceki kültürler daha önceki kültürlerin devamı. Bu bir yerde kültürel devamlılık meselesi. Dolayısıyla Roma'yı öğrenmenin diğer kültürleri öğrenmekten bir farkı yok aslında. Ama Roma'nın kendine has bir karakteri var. Hani asıl bizi Roma'ya çeken, Roma eğitimine çeken, Romalı değerleri öğrenmeye iten asıl farklılık kazandıran bir unsur var. O da Romanum Imperium dediğimiz Roma İmparatorluğu'nun, az önce de bahsettiğim o kültürel devamlılıktaki o baskın yeri. Çünkü özellikle dil üzerinden söylersek, sizin de söylediğiniz gibi ben bir dilciyim, bir filologum. Zaten filolog metinler üzerinde çalışır. Metnin ağırlığı vardır. Yani Batı Roma İmparatorluğu yıkılmış olsa bile o dil hala kültürel olarak yaşamaya devam ediyordu. Hem sanatta, hem felsefe bilimde, hem politik literatürde. Dolayısıyla bu dil üzerinden yaşayan bir kültürden bahsediyoruz. Roma'yı öğrenmek isteyen kişi her şeyden önce olaylara evrensel bakmayı bilen kişi olmalıdır. Çünkü Roma kültürü bir imparatorluk kültürüdür. Dolayısıyla kapsayıcılığı, işte üç farklı coğrafyaya yayılmış o kapsayıcılığında bütün kültürel değerleri bilmeye kendisini vermiştir. Hatta bu yüzden Fransız tarihçi Remy Braak der ki Roma bizim evimiz. Yahudilerin evi, Hristiyanların evi, hatta Müslümanların da evi. Çünkü Roma bir üst kimlik gibi bir çatı bir kavram. Yani içine girdiğimiz bir imparatorluk kültürünün o temel taşıyıcı kavramı. Bu yüzden mesela 19. yüzyılın başında Roma Barışı imzalandığında orada da bu söylenmiştir çeşitli devlet adamları tarafından. Biz tekrar evimize geri döndük. Yani barışa ihtiyacımız varsa onun kaynağı bu tek çatı altında birleşmektir. Yani bu bir nevi biraz egzajere ederek, abartarak söylüyorum. Bir Avrupa Birliği projesi gibidir. Onun daha geniş sınırları olduğunu düşünelim. Üç kıtaya yayıldığını düşünelim. Afrika'nın kıyıları, hatta şöyle anlatayım size. İtalya'nın merkezi, oradan böyle bütün Orta Avrupa'yı alın. Kıta Avrupa'sını alın, bizim toprakla Balkanlardan bizim toprakları Anadolu'yu alın, Asya Minör dediğimiz Anadolu. Oradan Asya'ya Mısır'a kadar uzanın, aşağıdan Akdeniz'i kuşatıp Afrika kıyılarından alın. İşte burası Roma'dır. Bu aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun da sınırlarıdır 3 aşağı 5 yukarı, yani Avrupa ve İtalya'yı çıkarırsak. Yani bu aslında şunu demeye çalışıyorum. Terra cognita dediğimiz bir şey vardır Latince'de, tarihsel bir terim. Bilinen toprak. İşte bu bilinen toprağın en büyük egemen gücü, taşıyıcı gücü. Ve bunu ilk başaranlar da Romalılar olmuştur. Onlardan önce Yunanlarda İskender var, Persler var. Ama onlar bu kadar evrensellik, evrensel bir kültür oluşturamamıştır.
Roma tarihi dediğimiz zaman 11-12 yüzyıllık bir dönemi kapsıyor dediniz ama onun içinde de kendi bölümleri var ve onlar da net bir şekilde ayrılıyor. Mesela Cumhuriyet bölümü var, İmparatorluk bölümü var. Ondan önce
krallık var.
Krallıktan önce bir köy. Aslında belki hikayeyi cazip kıran şey bu. Bir köyden büyük bir dünya imparatorluğuna dönüşmek, ondan sonra yok olmak.
Yani şey gibi, Söğüt'ten çıkan Osmanlı Devleti gibi.
Çok benziyor tabii. Çok benziyor ve orada müthiş bir şeydir. Benim Roma'da siyaset ve felsefe kitabımın bir bölümü bunu anlatıyor. Romulus, malumunuz Remus'la ikizler. Onlar kavga edip Romulus tek başına kalınca orayı kuruyor. Ama buraya Roma kenti diyoruz ama kent değil tabii, dediğiniz gibi. Aslında bu mahalle gibi. Belki bu sokak kadardır yani. Çünkü çok az insan var. Ve onların o kuruluş öyküsü çok emperyal bir öyküdür. Kitabımda bunu inceledim. Şöyle ki, daha sonraki Kero da bunun üzerinde duruyor. Başımızda bir bey var, Romulus. Çok az erkek var, çok az kadın var. Düşünüyor. Şimdi bu hikayeyi hafifçe birazcık anlatayım, mitolojik hikayeyi. Buradan Roma zihniyetinin böyle izlerini, işaretlerini göreceğiz. Romulus diyor ki bizim çoğalmamız lazım. Coğrafi olarak da genişlememiz lazım. Çok küçüğüz. Demek ki bu emperyalist fikir var orada tohum olarak. Ve bir spor şenliği, bir oyun şenliği düzen, sirk gibi düşünelim. Ve bunun haberini çeşitli civar köylere, civar memleketlere yayıyorlar. En yakında en güçlü olan kasaba veya komşu Sabinler dediğimiz kavim. O kavme de gidiyor bu davet ve onlar da sporcu, dansçı kızlarını gönderiyorlar Roma'ya. Romalı erkekler, yani Romulus'un altındaki erkekler bu kızlara tecavüz ediyorlar. Onları kaçırıyorlar. Böylece onlarla bir akrabalık kuruluyor. Hatta o meşhur Sabin kadınlarının kızlarının kaçırılması diye daha sonra Rönesans'ta da resmedilen sıklıkla olay budur. Sabin kızları kaçırılır. Böylece Romulus bu siyasetiyle, bu yayılmacı siyasetiyle aile bağları üzerinden coğrafi ve aile gens dediğimiz sülale şeyini, soy genişliğini arttırmıştır. Sınırlarını genişletmiştir. İşte bu Roma, bu zihniyeti, bu mitolojik anlatıdaki bu zihniyet daha sonra tarihsel olarak da karşımıza çıkar. Tabii her zaman kadınlara tecavüz de artmıyor. Yani savaşlarla tabii ki genişliyor topraklar. Ama bu bize bir ipucu veriyor. O da şu. Genişlemek için komşulara gitmeniz lazım. Ve onun politik gücünü ele geçirmeniz lazım. Çünkü siz küçüksünüz, onlar büyük. Daha büyüğe nüfuz etme fikri ve onu da içine alma fikri strateji gerektiriyor. Yunanca'da strategos komutan demek. Yani o komutan, yani önderin bize yön vermesi lazım. Romulus'un verdiği bu yön yıllar boyunca çok tartışılmıştır. Roma'da da tartışıldı, günümüzde de. Bu çok vahşi değil mi? İşte tecavüz var. Tecavüz üzerinden bir medeniyet kuruluyor.
Bu emperyal yani. Fikrin ilk ortaya çıktığı an değil mi? Bundan sonra bunun benzerlerini çok göreceğiz. Farklı emperyal devletler kurulacak. Ama bu fikrin ilk ortaya çıktığı an bu.
Şimdi bundan tabii mitolojik olarak bu. Bu anlatı tabii ki yarı mitolojik yarı tarihsel.
Yani anlatı değilse bile uygulamanın ortaya çıktığı ilk an bu.
Evet,
daha önce bu kadar genişlemeci bir devlet yapısı yok.
Yok.
Evet. Devlet yapısı yok.
Tabii. Hatta. Yani İsa'dan önce 8. yüzyıl dedik. Roma'nın kuruluşunu düşünürseniz. Bu anlatı ondan önce. Yani bu anlatı Roma'nın kuruluşuyla Troya Savaşı arasındaki bir yerde oluyor bu. Şimdi bu aslında bizi de Anadolu'da yaşayan insanlar olarak bizi de ilgilendiriyor. Çünkü Çanakkale'deki bu Troya Savaşı malum bilinen savaş olduktan sonra oradaki Homeros destanında da vardır bu. Ama asıl bunu anlatan Romalı şair Vergilius'tur. Yanan Troya'dan kaçan Aeneas isimli kahraman Çanakkale'den yola çıkar arkadaşlarıyla. Roma'ya gelir, Roma kentini kurar. Şimdi bu anlatı kökeni buraya getiriyor. Yani mitolojik olarak. Aslında bu da yayılmacıdır. Ve bunun emrini de Zeus vermiştir. Demiştir ki Troya yanında artık yeni bir Troya kurulması lazım. Bizim babamız olan Saturnus, işte Kronos gök tanrının toprağı var. Nerede? İtalya'da. Oraya gidin. Ve bu anlatı bize şunu gösteriyor. Her zaman politik anlamda bir çıkış vardır. Çünkü Troya kenti çöktüğünde inanılmaz bir çöküştür o. Yani malum hepimizin bildiği o savaş, Homeros'un anlattığı, işte Kral Priamus, o böyle bir şey var, onu da anlatayım, bir dehşet bir şeydi. Böyle kenarda yıkılmış Troya ve her taraf yanıyor falan. Kral Priamus, en büyük kral, Hektor ölmüş oğlu, Paris kim bilir nerede, yine bir kızın peşine falan takıldı belki. Böyle çatılar yıkılmış falan, böyle tünemiştir bir yere Priamus kral. Acınacak haldedir. O koca kral, haşmetli kral her şeyini yitirmiş haldedir. Tam o sırada bir Troyalı, bir daha sonra Romalı olacak. Bir Troyalı Helena'yı yakalar. Şimdi Helena yüzünden çıktı ya savaş. Helena'yı yakalar. Senin yüzünden oldu işte bilmem ne kız falan filan. O sırada Kral Priamus o üzüntülü haliyle onu durdurur. Aman oğlum yavaş ol, onun suçu değil. İşte benim oğlum. Yani bizim had bilmezliğimizin suçu. Bizim işte her şeyi ele geçirebileceğimizin suçu. Oğlumun suçu. Bizim suçumuz yani. Yıkılmak bizim suçumuzdur. Politik anlamda da bu çok anlamlı gelmiştir bana. Yani yıkılmış bir kralın sözü. Ama tarihsel ve edebi anlatı onun orada kalmadığını, yeni Troya, Nova Troya'yı İtalya'da kurma. Roma Nova Troya'dır. Yani yeni Troya'dır Roma. Şimdi daha sonra bizim İstanbul'a da malumunuz yeni Roma denmiştir. Nova Roma denmiştir. Doğu Roma üzerinden. Şimdi yani bizim hani böyle bir biraz da espri yapalım. Hani biz Troyalılar Türk'tür. Hani böyle bir şey var ya. Politik anlamda bakarsanız evet bu toprak Troya toprağıdır. Ve Troya'nın Roma üzerinden yeniden kurulmasıdır aslında İstanbul. Nova Roma diye düşünürsek. Şimdi burada sorunuza çok ufak bir cevap vererek konuyu hani kendimce toparlamak istiyorum. O da şu. Şimdi Büyük İskender de doğuya gitti. Değil mi? Müthiş bir gidiş o, bir de genç, yakışıklı falan, deli. Kendisini Akilles zannediyor. Yani zannetmiyor da kendisine onu örnek alıyor. Ve çok kısa sürede çok genç, hepimizden genç, ya benden bile genç. Çok genç yaşta doğuya doğru gidiyor. Bizim topraklar, Makedonya'dan düşünün, Balkanlardan, bizim topraklardan geçiyor. Persleri ittire ittire ittire Mısır'a kadar geliyor. İmparatorluk mu? Evet. Helenizm mi? Yani Yunan kültürünü bütün bu coğrafya yaydı mı? Yaydı. Büyük bir kahraman. Büyük İskender'den daha büyük bir kahraman yok. Çok net. Ama bir Roma değil. Roma'nın yapmadığını, yani Roma'nın yapabildiğini yapamıyor.
Ne fark var?
Ne fark var? Medeniyeti orada Helenleştiriyor, Yunanlaştırıyor ama kurumsal altyapıyı oluşturmuyor. O yüzden İskenderiye kenti, adı zaten İskender'den geliyor, İskender'in kenti demek. Mısır'da o İskenderiye kenti yıllar boyunca Helen etkisi altında kalsa da kültürel anlamda yönetim yine Mısırlı yönetim. Oysa Mısır oraya gittiğinde, mesela Julius Caesar gittiğinde Kleopatra'nın yanına, oraya gittiğinde orayı Romalı adete götürmüştür. Hatta Bernard Shaw'un Caesar and Cleopatra eserinde bu vardır. Bernard Shaw şöyle anlatıyor. Hatta onun filmi de yapılmıştı 60'larda. Böyle Sphinx'in üzerinde yatıyor Cleopatra, böyle çekici bir genç bir kadın. Caesar gelir böyle der ki, ay işte ne kadar güzel. Orada böyle bir akşam baş başa bir sohbetleri vardı, böyle hafif karanlıkta. Orada işte korkmuyor musun Caesar falan der Cleopatra ona. Caesar da der ki, evladım der, senin tanrıların bile Romalılardan korkuyor. İşte senin tanrıların bile Romalılardan korkuyor dedirtecek olan o politik egemenlik şeyde yoktur. İskender'de yok.
İskender'de buradan... şu da, çok özür dilerim. İskender'de şu var ama galiba değil mi? Gittiği her toprağın kültürünü benimsemek ve kendi yönetim merkezine taşımak. Hatta zaman zaman Pers gibi giyinmek.
Evet.
İşte Hint kültürüne özenmek ya da Doğu kültürlerini meshetmek gibi bir özelliği evet. var. Oysa Roma gittiği her yere kendi kültürünü taşıyor, dayatıyor ve yayılarak gidiyor.
Evet, ben size bunun bir çok güzel bir konu bu. Şunu şöyle açımlayayım. Şimdi bu tam bu konuyla ilgili. Şimdi dediniz ya İskender Pers kıyafeti giyiyor diyelim. Bu kısa sürelidir ama uzun süre giyemez. Ama giydi diyelim değil mi? Bir mesaj var burada. Hani bahsettiğiniz türde o kültürden bir şeyler alıyor. Çok doğru. Şimdi Romalı Marcus Antonius kime aşık oldu? Kaiser'ın ölümünden sonra Kleopatra'ya aşık
dediğimiz
oldu.
Kaiser dediğimiz Sezar değil mi bizim?
Evet, Sezar. Tamam. O Kikero gibi Kaiser diyor.
Ama
onu bir netleştirelim de.
Evet. Fakat biz ona Sezar
diyeceğiz. Biz ona Sezar diyeceğiz ona kesin. Çünkü Asterix'te öyle geçiyor. Yapacak bir şey yok.
Evet. Şimdi Kaiser öldükten sonra bir taht kavgası. Taht kavgası demeyelim. Taht kelimesi Romalıların nefret ettiği bir kelimedir. Yani krallık, kral, taht. Hatta Shakespeare'in Kaiser oyununda vardır o. Tarihsel bir anlatıdır o. Yani tarihsel arka planı vardır. Çünkü bu sorular hep bize gelir. Ya edebiyat okuyacağım, işte Shakespeare'in Kaiser'ını okuyorum. Ne kadar tarihsel? Tarihi arka planı var mı? Var. Yani şimdi mesela bu olayın var. Suetonius anlatıyor bunu, Romalı tarihçi. Böyle bir gösteri var. Kaiser tek egemen olmuş. İç savaşı kazanmış. Muazzam bir kalabalık. Zaten nerede böyle avam tabakasının unsurları varsa orada. Çünkü halk tarafından seviliyor. Halkın rağbet ettiği bir adam. O senatoryal kadroya, aristokratik kadroya bir tepkidir Kaiser. Ve halkın desteğiyle, o milli iradeyle orada kendisine altın tepside taç getirirler. Şovdur bu. Getirirler böyle. O da tacı görür böyle Romalı halkın önünde. Hayır der, ben Romalıların kralı olmak istemiyorum der. Bu politik bir manevradır. Yani ben kral olmaya gelmedim demektir ama adam bal gibi kral olmak istiyor. Çünkü Roma'ya Kleopatra'yı getirmişti. Zafer alayı gibi. İlk defa böyle bir şey oluyor. Yani hanedanın başındaki temsili Roma'ya getiriyor yanında. Ve millet de korkuyor, aristokrasi. Senatus korkuyor. Bu adam krallığını mı ilan edecek? Cumhuriyeti mi çöker diyecek? Ve orada şimdi sizin dediğiniz konu. Kaiser öldükten sonra Marcus Antonius Kleopatra ile çok yakınlaştı. Kafasında primitif bir Mısır Roma İmparatorluğu kurma fikri vardı. Primitiftir bu. Ve baskın taraf Mısır'dır. Yani bu Doğu Batı şeyinde, imparatorluğunda. Ama iç savaş sırasında, 2. Triumvir'den sonraki iç savaş sırasında Roma'nın temsilcisi olan Octavianus, Marcus Antonius ile Kleopatra'yı yenince Actium Deniz Muharebesi'nde onlar tümüyle kaybettiler. Şimdi burada çok önemli bir unsur var tarihsel açıdan. Şimdi biraz hani farazi konuşalım. Eğer o savaşı, Actium Deniz Muharebesi'ni bu taraf kazansaydı, Mısır-Roma müttefikliği yani Marcus Antonius ile Kleopatra kazansaydı, dünya tarihi başka türlü şekillenecekti. Klasik anlamda Roma İmparatorluğu kurulmayacaktı. Bir düşünün lütfen. Ben bunu, yani bu çok çok çok böyle destansı bir şeydir. Çünkü Kleopatra'nın gemileri var, Antonius'un da gemileri var, gidiyorlar. Ama Roma'nın temsili olan, bakın artık Marcus Antonius Mısır'la ittifakında artık Romalı sayılmıyor. Nitekim Senatus'tan şöyle bir şey çıkıyor. Bu adam vatan hainidir. Bu adam işte sizin dediğiniz konu. Mısırlı kıyafetleri giyiyor. Kendisine devletin verdiği, miras bıraktığı toprakları öldüğü zaman Kleopatra'ya bırakacak. Orada işte bir Romalı, dediğiniz çok doğru, Mısırlı kıyafetini giyerse vatan haini olur. Günümüz anlamıyla. Ve Senatus'tan bu karar çıkınca Marcus Antonius artık tümüyle Roma düşmanı kabul ediliyor. Oysa eskiden birkaç sene önce Kaiser'ın sağ koluydu ve Roma'nın en güçlü komutanlarından biriydi. Ki Shakespeare öyle anlatır. Der ki Antonius et Kleopatra'da, and Kleopatra'da bir ayağı doğuda bir ayağı batıda bir adam. Böyle güçlü bir komutan. Birden vatan haini oldu. Niye? Çünkü Mısır kültürünü benimsedi. Klasik anlamda Romalı kalmak istiyorsanız kıyafetiniz gibi kafa yapınızın da ne olması lazım? Romalı kalması lazım. Bu dehşet bir şeydir. İşte bu yüzden Roma'yı öğrenmek zorundayız. Çünkü ben daha sonra, çok kör göze parmaktır bu, Mussolini döneminde sokak isimlerini, mahalle isimlerini, işte efendime söyleyeyim bazı binaların yerlerin isimlerini İtalyanca'dan Latince'ye çevirmiştir. Ve Vergilius'un Aeneis, yani Roma'nın kuruluşunu anlatan destandan isimler vermiştir. Bakın Yani bu gelenek aslında sürüyor. Günümüzde de öyledir. Sadece İtalyanlara has bir kültür değildir bu. Nerede evrensellik fikri varsa Batı kaynaklı, onun politik arka planı, onun politik nüvesi diyelim, tohumu Roma'dan gelir. Ha, felsefe açısından Yunan felsefesinden gelir.
Nitekim ben demin onu soracaktım. Hani mesela İskender dönemini anlatırken filan bir Roma değil dedik ama Roma'da felsefe konusunda bravo, bir Yunan değil.
Bravo, çok güzel. Çok güzel bir şey söylediniz. Tabii bu geleneksel görüş. Son 50-60 yılda Roma felsefesi üzerine çok fazla yayın yapılıyor dünyada.
Siz dahil.
Ben dahil tabii. Ama dünyada çok daha güzel yayınlar yapılıyor. Artık biz şunu kırmaya çalışıyoruz. Ben de buna dahil ediyorum ki benim de düşüncem budur. Roma'da felsefe vardı. Roma'nın kendi politik felsefesi vardı. İşte Kikerolar, Senekalar. O politik iklim, o toplumsal kültür Yunan felsefesinden farklı bir felsefe üretti. Hegel dahil, daha önceki işte felsefe tarihi üzerine kafa yoran insanlar Roma'ya hep şöyle baktılar. Yunan'daki gibi felsefe var mı? Veya klasik soru, çok karşılaşırız. Roma'da Sokrates var mıydı? Yoktu abi. Sokrates'in ne işi olur Roma'da? Nitekim bizim yaşlı Kato, Romalı senatör ve Roma'nın en önemli düşünürlerinden biri Cumhuriyet döneminde Sokrates'i ele alıyor. Diyor ki bu ve Yunan düşmanıdır Kato. Yani muhafazakardır. Konvansiyonel geleneksel düşünce yapısına sahiptir. Der ki Sokrates'in der zehir içmesi doğrudur der. Bakın bu Romalı bakış açısı klasik. Sokrates'in zehir içmesi doğrudur. Niye? Çünkü gençleri devlete karşı ayaklandırıyor. Sorgulamayı öğretiyor. Tanrıları tartışmaya açıyor. Ki bunlar Platon'un Apologia yani Savunma adlı eserinde klasik suçlamalardır. Sokrates'e yönelik suçlamalardır. Yani Roma en azından İsa'dan önce 2. 3. yüzyılda henüz Sokrates'e hazır değildi. Ancak ne zaman İsa'dan önce 2. yüzyılın başından itibaren Yunan kültürü Roma'ya nüfuz etmeye başladı. Ünlü şair Horatius'un Romalı, Horatius'un dediği gibi biz bu adamları silah zoruyla ele geçirdik ama kültür yoluyla onlar bizi ele geçirdi. Ve Yunan kültürü Roma'ya sızdığı andan itibaren artık Yunan sevdalığı başlıyor, sevdası başlıyor ve Kato gibi düşünenler artık azınlıkta kalmaya başlıyor. Bunun da miladı İsa'dan önce 155 tarihidir. Hemen size hani kısaca anlatayım bunu. 155 yılında 3 tane elçi geliyor Atina'dan Roma'ya ve şeyi savunacaklar. Kendi kentlerinin haklarını savunacaklar. Roma bölgenin Amerika Birleşik Devletleri gibi. Yani bölgede bir kent başka bir kente haksızlık yaptığı zaman ona gidiyor. Roma Senatosu'na gidiyor. Yani müdahale et veya Birleşmiş Milletler gibi diyelim. Müdahale et bölgeyi hani barışa kavuştur. Ve üç filozof henüz böyle Yunan felsefesinin çok etkili olmadığı 155 yılında Roma'da konuşma yaparlar. İçlerinde bir tanesi Romalı Karneades, akademiyacı filozof, Platoncu. Tabii filozofluk var adamda ya. Ne kadar elçi olursa olsun. Gittiği yerde de bunu gösteriyor. Yapmaması lazım aslında. Bir gün, iki gün konuşacaklar. İlk gün Roma'nın bölgesel hakimiyetini övüyor. Diyor ki bu diyor evrensel adalet anlayışına uygundur. Çünkü güçlü olan budur. Doğadan gelen hakla, doğada böyledir. Güçlü olan güçsüz yönetir veya onu yer. Roma'nın bölgesel hakimiyeti meşrudur diyor. Ertesi gün tabii bu alkışlanıyor orada Senatus'ta. Ertesi gün tam tersini savunuyor. Roma'nın bölgesel hakimiyeti meşru değildir. Çünkü doğada biz doğada yaşayan hayvanlar değiliz. Bizim doğa kanunlarının ötesinde toplumsal kanunlarımız vardır. İnsanlığın birikimi vardır. Dolayısıyla bu meşru değildir. Bu üç filozofu bunun sözlerinden ötürü diğer ikisini de apar topar Roma'dan kovuyorlar bu sözlerinden ötürü. Bu işte Roma'nın Yunan felsefesine, düşüncesine, sorgulamaya dönük bakışının bir özetidir. Benim tezim şu, doktora tezimde de savunduğum, kitabımda da anlattığım ve diğer bütün çalışmalarımda anlattığım tezim şu, savunduğum görüş şu. Roma'da politika ve geleneksel kültürün savunulması her zaman baskın olmuştur, yıkılana kadar. İster felsefeyle karşılaşsın, ister edebiyatla karşılaşsın, ister yabancı din unsurlarıyla karşılaşsın. Roma her zaman kendine has o politik kültürün, o geleneksel kültürün temsilcisi, savunucusu olmuştur. En Yunan seven Kikero bile gerçekten bir Romalıdır. Yani Yunan ve Roma kültürü karşılaştığında biz daha üstünüz demiştir. Bizim felsefemiz yok, doğru. Biz daha sonra öğrendik felsefeyi ama bizim zaten Roma kültürü felsefeden üstündür demiştir. Bu bir örnektir. Yani Romalı kültürün o ne diyelim o şemsiye kültür olmasının kaynağı buradadır. Romalının kendine olan o güveni ben dünyayı yönetebilirim. Yani benim dünyaya bir barış verme, bir söz söyleme hakkım benim kültürümün, geleneksel kültürümün, evrensel kültürümün üstünlüğünden gelir.
Politik kültürümün üstünlüğünden
gelir. Kesinlikle. Zaten politik kültür toplumsal kültürdür. Yani toplumdan bağımsız politik olmaz. Yunanca'da polis malumunuz kent devlet demektir. Ondan türeyen polites vatandaş demektir. Politesten türeyen politikos sıfatı işte bizim günümüzdeki politika dediğimiz unsurdur. O yüzden biz politikaya bazen bana Twitter'da şurada burada söylerler. İşte hiç politik tweet atmıyorsun. Diyorum ki atıyorum işte felsefe. Felsefe politiktir. Bizim burada olmamız politiktir. Benim şurada otoparkta yer bulamamam politiktir. Doğduğumuz andan itibaren politik topluma doğuyoruz. Yani benim şuna oy ver, buna oy ver. Bilmem kimi belediye başkanına oy vermeyin dememe gerek yok. Yani bunu Yunan felsefesinden hareketle net söyleyebiliriz. İşte benim son dönem çalıştığım Kinik Diogenes'in fıçıda yaşaması en büyük tepkidir. Yani fıçıda yaşıyorum diyor. Ben kurumsal bütün ilkeleri reddediyorum. Şimdi bundan daha politik bir şey var mı?
Peki o zaman yola çıkış noktamıza dönüp Roma ile ilgili kimi böyle anekdotlara dayanan, kimi felsefi kıyaslamalara dayanan bir girişin ardından, uzunca bir girişin ardından şu sorunun cevabını soralım size. Bugüne kadar Roma tarihine merak sarmış insanlar ya da bunu dinledikten sonra merak saran insanlar bunu hızlı bir şekilde öğrenmek için Roma tarihini ne okumalılar, hangi kaynaklara başvurmalılar? Türkçe'de yeteri kadar kaynak var mı?
Türkçe'de son sorudan başlarsak, Türkçe'de her şeyde olduğu gibi bu konuda da eksiklik var. Ama son dönemde kırılıyor bu. Yani müthiş bir ivmelendi. Hem eski çağa ilgi hem de bu yöndeki çalışmalar inanılmaz arttı. Yani benim lisans dönemimde bile bu kadar kitap yoktu Türkiye'de. Şu an sürekli kitaplar çıkıyor, sürekli yayınlar çıkıyor. Öncelikle şunu bilmemiz lazım, ilkede anlaşmamız lazım. Biz bu tarihi az önce söylediğim gibi ben kendi perspektifimi sunuyorum, başkası başka türlü düşünebilir. Bu kültüre evrensel bir kültür gözüyle bakıp daha geniş perspektiften ele almamız lazım. Yani ben Roma tarihiyle ilgili bir kitap aldım elime, okuyorum. Onunla yetinmememiz lazım. Bağlantılar kurmamız lazım. Çünkü Batı dünyası, özellikle Batı dünyası Roma'yı bu şekilde ele almıştır. Orta Çağ'da bu şekilde ele alınmıştır. Rönesans'ta böyle alınmıştır. Aydınlanma'da böyle, 19. yüzyılda böyle, günümüzde böyle. Yani hiçbir zaman Roma böyle nasıl diyelim?
Kapanmış bir parantez gibi görülmez.
Kesinlikle
yani.
Görülmez. Avrupa Birliği bir Roma İmparatorluğu projesidir. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Kafa olarak diyorum. Birleşelim. Veya üniversitede öğrencilerin gittiği Sokrates Erasmus programı bir Romalı projesidir. Sınırları kaldıralım. Farklılıklar korunsun ama sınırlar kaldırılsın. Dolayısıyla Roma tarihini öğrenmek isteyen biri her şeyden önce köklere gitmeli. Şimdi bu çevirdiğimiz kitaplar işte Kikero'lar, Seneca'lar, şunlar bunlar. Ne varsa okunmalı Latin edebiyatında. Romalı yazarların kitapları, kendi kitapları okunmalı.
Ama ne varsa okunmalı çok mümkün olmadığı için aslında belki biraz bölümlemek mi lazım? Yani Roma tarihi deyince siz zaten Doğu Roma'yı ayırdınız.
Bizim klasik daha Roma'dan çok
klasik evet. Roma, kimilerinin antik Roma dediği. Evet. Fakat onun içinde bölümler var. Roma'nın mimarisi var. Roma'nın evet. Hukuku var. Sizin belki en çok önem verdiğiniz felsefesi evet. Var. Nasıl bölümlerini nasıl seçelim? Çünkü başladık okumaya. Aslında bizi dinleyen pek çok insan da okumuştur. Bir genel Roma tarihi. Birkaç yüz sayfalık bir kitap okuduk. İşte köy olmasından başlayıp klasik Roma'nın sonunda ya da Doğu Roma'nın sonunda bitirdik. Ama onun arasındaki dönemlerden hangisine mesela özellikle yoğunlaşmayı tavsiye edersiniz? Ya da Türkiye'de kaynak olarak hangisine daha çok ulaşabiliriz?
Türkiye'de kaynak olarak tabii ki imparatorluk dönemine ulaşabiliriz. Onun popüler imgelerinin çok baskın olmasından ötürü. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Başta da söyledik. Roma krallık, Respublika veya Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemlerine oluşuyor klasik Roma. Krallık dönemine ait anlatılar çok az olduğu için dünyada da böyledir. Bizde zaten hiç yok Türkçe'de. Krallık dönemiyle ilgili araştırma yapmak çok zordur. Az önce anlattığım gibi daha çok mitolojik, efsanevi anlatılardır onlar çünkü. Romulus ve daha sonraki krallar için söylüyorum. Ama Cumhuriyet dönemiyle ilgili de çok fazla yayın var. Mesela Sabahat Atlan'ın Roma tarihi vardır. Cumhuriyet dönemini anlatır. İşte Halil Demircioğlu'nun tarihi var. Son dönemde Julius Caesar'la ilgili bir kitap çıktı. Şimdi ben hani köklere gidelim derken bazı kitaplar çevrildi. Mesela Titus Livius Romalı tarihçi. Onun Roma tarihi okunabilir. Tacitus'la ilgili kitaplar var. En son Suetonius'un biyografi kitabı çıktı. Onlar okunabilir. Yunan yazar Plutarkos'un karşılaştırmalı biyografileri var. Romalı figürle bir Yunan figürünü karşılaştırdı. Az önce söylediğiniz, şimdi ben bütüncül baktığım için, Roma mimarisine baktığımda da Roma kültürünü gördüğüm için benim için o da bir Roma tarihi kitabına dönüşüyor. Aslında ben buraya gelirken bunu düşündüm. Yani böyle bir tavsiyede bulunurken şunu gözden çıkarmamak lazım. Siz bir aşk, Romalı aşk şiirini okuduğunuzda da Roma tarihinden bir şey buluyorsunuz. Dedim ya, o tam bir politik unsurdur. Yani ben hep her yerde söylüyorum. Romalı şair Catullus sevdiği kadına "Odi et amo, nefret ediyorum ve seviyorum" diyor. Ama başka şiirinde de Kaysar'ı eleştiriyor. O da bir tarihsel anlatıdır ki nitekim tarih kitaplarında, modern tarih kitaplarında edebiyatçılardan da alıntı vardır. Çünkü onlar günün politik yansımalarını bize gösterir. Yani şairin eleştirisi bizim için önemlidir. Çünkü belgeler az. Yani bizim birçok konuda işte Rubikon'u geçmek, ne bileyim işte az önce söylediğim Aktium Deniz Muharebesi. Bu konularla ilgili kaynaklarımız var, bilgilerimiz var ama bunlar tartışmalı. Bizim tartışmayı sürdürmemiz gereken bir tarihsel süreçten bahsediyoruz. Yani biz günümüzde bile 100 sene önceki olayla ilgili bile tartışmalar sürüyor Türkiye'de veya dünyada. Biz şu an
5 yıl yaklaşık önce yaşanmış ve video kaydı olan, her türlü yazılı belgesi olan olayın nasıl olduğunu hepimiz farklı biliyoruz.
Aynen öyle. İşte demek istediğim tam da bu. 2500 sene önceki, 2200 sene önceki, 2000 sene önceki olayların tartışılması, biraz egzajere edeyim, tarihçilere bırakılmayacak kadar önemli bir konudur. Kaynaklara gitmemiz ve kendimizin tartışmamız lazım. Mesela Michael Grant'ın History of Rome, Roma'nın tarihi kitabı. Kesinlikle öneririm.
Daha sonraki, şimdi çevrilmeye başladı o meşhur 6 ciltlik, evet, serisi. 2 cildinin çevrimi bitti galiba.
Daha önce de çevrilmişti o.
Evet, şimdi yeni seri olarak indie yayınlarından,
evet, galiba. O tabii Roma'nın son döneminden itibaren çöküşünü anlatıyor. Çok tabii o bir şeydir. Yani klasiktir.
Klasiğin klasiği.
Ve o gerçek klasik.
300 yıl önce yazılmış.
Ve inanılmaz bir klasik. Ama yani o edebi anlamda da klasiktir. Müthiş bir dili vardır. Yani öyle bir önlü klasik bir tarih kitabı değildir. Yani
haddim olmayarak ben de tavsiye edeceğim onu. O iki cildini okumuş.
Şimdi sizin olarak bir blogunuz var. O blogda hem yaptığınız işlere dair hem bağımsız tek başına yazıları da koyuyorsunuz oraya. Orada bir liste yapmışsınız ve Roma tarihini anlamak için okunabilecek kaynaklar listesi yapmışsınız. Tam da aslında buraya uygun. Evet. Belki burada dinledikleriyle yetinmeyenler sizin sitenize girip bakabilirler, blogunuza. Orada o listenin altına Bir okur bir eleştiri yazmış. Dörtbaşı mamur bir Roma tarihi yazılmış değil demiş. Evet. Bir eleştiri olarak. Siz de çok haklısınız diye bunu doğrulamışsınız. Evet. Türkçeden mi bahsediyorsunuz? Türk yazarlardan mı bahsediyorsunuz? Evet. Yoksa global olarak Roma tarihinin yeterince iyi anlatılmadığını mı düşünüyorsunuz?
Global olarak bunu düşünmüyorum. Türkçede düşünüyorum elbette. Az önce söylediğim Sabahat Atlan'ın Cumhuriyet dönemini anlatan Roma tarihi dışında Türkiye'de doğru dürüst bir Roma tarihi yoktur.
O yüzden çeviri kaynaklara kesinlikle başvurmak gerekiyor.
İngilizce bilinmek zorunda. Yani İngilizce dünya kadar kaynak var. Hatta bir ipucu vereyim. Google Books var malumunuz. Google Books'ta yüzlerce History of Rome başlıklı eski kitap vardır. Bunlar birkaç yüzyıllık kitaplardır. İsteyen PDF olarak indirebilir oradan. Orada bile vardı. İnternetten de ulaşılabilir. Yani Batı dünyası Roma tarihi olayını çözdü. Yani artık üzerine oynamalar yapılıyor ve yeni belgeler, bulgular çıktıkça tartışmaların sınırlarını genişletiyor. Ama dünyada böyle bir tarih yazılmadı demek haksızlık olur dünyaya. Çünkü Roma tarihi, dediğim gibi, biz belki yeterince değerini bilmiyoruz ama Batı'da biliniyor. Ve Roma tarihi yazılmış bir tarihtir. Bunu da unutmayalım.
Aynı zamanda çekilmiş de bir tarih. Yani popüler kültürü de, evet, çok beslemiş. Çok, filmleri, çok, oyunları filan. Çok. Bir de son dönemin belgesel izleme alışkanlığı da iyi bir şey olarak yaygınlaştığı için tavsiye edebileceğiniz belgesel var mı? Çünkü yalnızca okumak değil, izlemek de. Mesela şu ara Netflix'te süren bir Roma dizisi var, belgesel dizisi. Epey de ilgi gördüğünü düşünüyorum. Başka aklınıza gelen var mı?
Şimdi şöyle bir durum var. Bir Roma belgesi dizisi vardı. Çok erotik sahneler vardı. Her bölümde sanki adamların işi gücü yatıp kalkmakmış gibi. Aslında gerçeği yansıtan bir şeydi. Roma'nın çöküş dönemini anlatıyordu. İmparatorluk dönemi öyleydi. Çok bozulmuştu.
Çöküş döneminde çok cinsellik var.
Aynen. Hayır öyle değil.
Bir anda şey gibi anlaşıldı da. Evet, hakikaten çöküş döneminde çok sevişiyorlardı. Yok, onun için çöktüler gibi.
Yok öyle gibi. O değil. Onu demedim. Özür dilerim öyle anlaşılmasın. Şöyle bir durum var. ahlaki, yani biz, ben şimdi konuşurken gözümün önüne metinler, Latince metinler geliyor. Mesela Seneca'ya bakarsanız çöküş döneminin hangi unsurların eleştirildiğini görürsünüz. Bu da onlardan biridir. Yani kız kardeşiyle yatanlar, annesiyle yatanlar. Yani şu var, özeti şu. Ahlaki altyapı çöktü. Çünkü bizim imparatorluk dönemimiz bir çöküş dönemidir. Romalılık açısından. Bakın size bunu net söyleyeyim yani. Roma'nın, Roma olduğu dönem Cumhuriyet dönemidir. Az önce dediniz ya, sordunuz ya, hangi döneme hani ağırlık verebiliriz? Bizim için, burada da hani biraz yerel konuşayım. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek almak istiyorsan, Türkiye Cumhuriyeti için ne faydalıdır diyorsanız, Cumhuriyet dönemini araştırmanız lazım Roma'nın. Çünkü Senatus'ta Kaiser'a dönük eleştiriler, Kikero'nun iç savaştaki rolü ve birçok unsur, burada sayamayacağım kadar unsur, günümüzde bize çok fazla uyarlanabilir unsurlardır. Darbe girişimleri vardır Roma'da, iktidar devirme girişimleri vardır, bir takım güç odakları vardır. Bu yüzden bizim Cumhuriyet dönemine bakmamız lazım. Ben bazen alıntılar yaparım, insanlar şaşırır. Acaba neden bahsediyor, günümüzden mi bahsediyor der. Aslında o Roma'dan bahsediyorum. Çok basittir. Çünkü politik altyapı, politik tartışmalar değişmiyor. Politikacılar değişmiyor, halk değişmiyor. Sadece yaşam tarzımız değişiyor. Ama politik tartışmalar değişmiyor. Bunu anlamak için Roma tarihinin Cumhuriyet dönemine bakabiliriz. Sorunuza gelirsek, işte diziler, belgeseller. Mesela son dönemde Viasat History'deki işte Bethany Hughes'un Roma belgeselleri. Hepsini izliyorum. Muazzam. Bunlar faydalı mı? Şimdi şöyle bir soru akla gelebilir. Şimdi belgesel çekiyor, orada bir insan var falan. Onun yorumları var. Hani taraflı olabilir, yanlış olabilir. Bunları tavsiye edebilir miyiz? Edebiliriz. Çünkü çok güzel belgeseller var. Özellikle Bethany Hughes'un belgesellerinde bakıyorum böyle arada, böyle Roma tarihi, Latince ve Yunanca şeylere bakıyor, kaynaklara bakıyor, oradan okuyor falan. Muazzam bir şeydir bu. Yani oradan ilginiz çeker. Yani ilgilenirsiniz, dikkatinizi çeker. Ve o kaynağa gidersiniz. Kesinlikle belgeselleri öneririm. Dizileri öneririm. Dizilerde tabii kurgu var malumunuz. Siz daha iyi bilirsiniz. Kurgular var. Tarihten sapmalar var. Ama genel o kültürel iklimi bize yansıtması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum.
Zaten filmler ve belgeseller biraz da, siz de demin söylediniz, ben tekrar vurgulamak için söylüyorum, bizi ne okuyacağımıza yönlendiriyor olabilir. Ha şu olay ilginçmiş, bununla ilgili bir kitap var mı? Senato'daki şu tartışmayla ilgili bir yazılı kaynak bulabilir miyim gibi. Ya belki kitaplar belgesellere, belgeseller kitaplara yönlendirebilir ama yönlendi bitmeyecek bir konu Roma yani. Biz de konuş bitiremedik. Bitirmemiz de gerekiyor artık ama yani hakikaten şöyle bölümleyelim desek de hemen yeni bölümler çıkıyor. Şöyle bakalım desek de farklı açılar çıkıyor. Gerçekten çok çok zengin bir konu, çok çok zengin bir araştırma alanı, öğrenme alanı ama çok da tavsiye edilir bir alan.
Kesinlikle. Çok ilgi çekici bir alan. Son dönemde ilgi arttı. Bu yüzden de çok mutluyum.
Çok teşekkür ederiz gelip anlattığınız için, bu ilginin artmasına katkıda bulunduğunuz için, zaten ilgilenmeye başlamış olanlara bir miktar yol gösterebildiğimiz için birlikte. Çok sağ olun. Çevirilerinizden ve yazdıklarınızdan sizi takip etmeye devam edeceğiz. Son çıkmış olan Roma'da Siyaset ve Felsefe Cumhuriyet Dönemi İtaki Yayınları kitabınızı da hatırlatarak ve dinleyicilere tavsiye ederek,
yani blogunuza ve internet sitenize girildiği zaman bunların hepsine ulaşılabiliyor.
Evet, ve aynı zamanda okuma önerileri de var. Burada belki dile getiremediğimiz önerilerde. Çok zengin bir kaynak var orada. Çok sağ olun tekrar. Çok teşekkürler.
Rica ederim. Beni çağırdığınız için ben teşekkür ederim.
Zevk oldu bizim için. Tekrar teşekkürler. Sağ olun.